Ayrım 9.
Öyleyse Mustafa Kemal'in saraya damat olma rivayetinin ehemmiyetini kaybettiğini tespit edebiliyoruz. Bu masalımız yanında resmi tarihin sükût ettiği anlamına da gelmektedir. Paşa hatıratında şunları ilave ediyordu. Meğer kendisini bana Atatürk göndermiş. Hepimizin aynı düşüncede olduğumuzu göstermek istemiş. Bana Hayri Efendi'nin geleceğini ne maksatla gönderdiğini bildirmediği halde ben de Atatürk'ün gösterdiği tepkiyi göstermiş oldum. Ne olabilir? İsmet Paşa bu teklifi şiddetle ve isyan duygularıyla reddettim iddiasındadır. Pratik, bürokratik usullere bağlı modernist birisiydi. Kararları uzun zaman gerektiriyor ve bu mütereddit tabiatlı olduğu manasına da gelebiliyor. Ankara'ya iki kez gelmişti. Birinde kalmadı ve belki sadece havayı kokladı. Sonra geldi. Her ikisinde de hoşamedi ile mukabele edildi. Demek ki itiraz çekmeyen ve müfit değerlendirilen albaydı. Bütün bu tahlilin arkasından ben Paşa Hazretlerini şiddet ve isyan ile reddetmiş olduklarına itibar ediyorum. Diğer noktaya gelince resmi edebiyatın bir zaafına dikkat çekmek istiyorum. Resmi yazıcılar Kemal Paşa Hazretlerinin pek çok kelamına lafzının dışında bir tefsir getiriyorlar. Bir ölçüde hadis müfessirlerini andırıyorlar. Sınadı, denedi, teskin etmeye çalıştı, kişiliğini göstermek istemedi veya aynı düşüncede olduğumuzu göstermek istiyordu misli tefsirler birbirini takip etmektedir. Bu tür iradi tefsirlerin tarih yazımında hiçbir değeri yoktur. Bunları yan yana getirecek olursak sözüne hiç güvenilmemesi gereken bir Mustafa Kemal ile karşılaşıyoruz. Bunu bir haksızlık ve yanlış yol sayıyorum. General Herbert Sivas Kongresi'nin oy birliğiyle Amerikan mandası kararı aldı ve bunu bildirdiği görüşündedir. Herbert'ın maruf raporunda Mustafa Kemal'in şu sözleri de yer almaktadır. After all our experience, we are sure that America is the only country able to help us. We guarantee to new Turkish violences against the Armenians will take place. Bu sözlerin de Amerikan mandasına kuvvetli bir davet olarak değerlendirilmesini yerinde telakki etmek icap ediyor. Washington'da Sivas Kongresi'nin Amerikan mandası talep ettiğine mutlak itimat ediliyordu. Resmi tarih ne de olsa fazla resmidir. Sivas Kongresi Amerikan mandasının tartışıldığı ve karara bağlandığı meclisiydi. Ateşin taraftarları biliniyor ve biliyoruz ama velakin kararlı muhalifleri olmadığını da söylemek durumundayız. Var, çok az idiler ve ağırlıktan mahrumdular. Bu arada Türkiye'de Amerikan mandası meselesi mevzulu bir monografi yazmış olan Dr. Mine Erol, ancak Mustafa Kemal Paşa niçin Amerikan mandası lehinde konuşanlara söz alarak açık ve kesin bir cevap vermedi sorusunda vaaz etmektedir. Sivas'ta Kemal Paşa Hazretlerinin mandaya mugayir bir kelamı olmadığı kesindir. Dolayısıyla Kemal Paşa Hazretlerinin kimseyi ve bu arada Halide Edip Hanım'ı manda ile itham etmesini hakşinas göremiyoruz. Masalımızda hakşinas olmak esastır, ne de olsa masal anlatıyoruz. Tabii Herbert, Anadolu'daki nasyonalist hareketin Amerikan mandası taraftarı olduğundan emindi ve bunu nasıl izah edebiliyoruz? Aynı cevaba geliyoruz. Bu ya bir yanlış anlamadan meydana gelmiştir veya kasten Harbor'da böyle söylenmiştir. Mine Erol çaresiz böyle bir tefsir ileri sürüyordu. Mustafa Kemal, General Harbor'ı kandırmaya çalışıyordu. Tefsir budur. Aynı sorunla karşılaşan Doğan Avcıoğlu da Mustafa Kemal taktik gereği böyle konuşmuştur diyebilmektedir. Buradayız. Söylenenler arasında taktikleri samimiyetten tefrik etmenin zor ve uzun cidal istediği ayan beyan ortadadır. Eğer gazeteci Price'a Price'in ileri sürdüklerini söylemişse, bunu işgalcileri kandırmak niyetiyle izah edemeyiz. 1918 yılında bir Türk generalinin işgalcileri kandırmaya ihtiyacı olduğunu hükmetmek mantıka mugayirdir. Kim bilebilir, en az bir yıl sonra Erzurum'a bir komutan gönderilecek ve Kemal Paşa'ya nasip olacak. Böyle bir tarih yazımı düşünemeyiz. Aynı şekilde Ankara'da bir muvakkat hükümet başkanının İstanbul'dan gelen bir eski Şeyhülislam'a Ankara'daki komutanların bir silahtan çıkmış mermiler misali aynı olduklarını göstermek ihtiyacını duyduğunu da kabul edemeyiz. Çünkü böyle bir ihtiyaç yoktur. Üstelik İsmet Paşa'nın bu ihtiyaçtan hiç haberi olmadığını da öğreniyoruz. Bu yolu izlersek hadis tefsircileri misali tefsirlerin sonunu bulamayız. Buna ilaveten Mustafa Kemal'in söyledikleri için hangisinin samimi düşüncesi ve hangisinin de bir tertip ya da sınama oyunu olduğunu da tefrik edemeyiz. Burada da Kemal Paşa Hazretlerinin Şeyhülislam Hayri Efendi'ye önce İsmet Paşa'yı ikna edin dediğini ileri sürecekler. Bu kelamı bu yolda tefsir edecekler de çıkabilir, bu son derece çıkmaz bir yoldur. Bırakıyoruz. Demek ki masal anlatmak, tarih yazmaktan daha ciddi bir mesai olmak icap etmektedir. Bu öncelikle masal kahramanlarını yaşadıkları zamanda ve masal aktörlerini gözleriyle görmeyi mecbur kılıyor. Bu ise iptida bir Mustafa Kemal kültü olmadığı manasındadır. Demek ki maksimalist-minimalist savaşının sonundan evvel Mustafa Kemal henüz kabul edilen bir lider olmaktan çok uzaktı. Mücadelenin başında Mustafa Kemal'i 1927 tarihli nutukta Mustafa Kemal'in kendisini resmettiği üzere seyredemeyiz. En fazla primus inter pares sayabiliriz ama bu da bir hipotez olmalıdır. Masalımızda bunun da gerisinde kalabiliriz. Amma ve lakin Mustafa Kemal'in kendisini asla böyle görmediği mutlaktır. Şatafatı seviyor ve damat olmayı hep istiyordu. Öyle istidlal eğiliyoruz, bu da bir mertebe olmakla taliplerinin çok olduğunu da tespit edebiliyoruz. Selahaddin Adil'in daha sonra paşa ve pek çok parlak zabit misli Cumhuriyet ile erken tekavüde sevk edilenler arasındaydı ve tabii Çanakkale savunmasının hakiki kahramanlarından birisidir. Hatıratında Mustafa Kemal Bey'in üst subaylara haber vermeksizin ve selahiyatlar olmamasına rağmen protokol ziyaretleri yaptığını ve azarladığını kaydediyordu. Kemal Bey de protokol ve şatafat merakı son derece aşikarıydı. Sofya'ya ateşe militer derecesine tayin edildiğinde en lüks otelde kalması ve Cemal Paşa'dan hayranlık dolu mektup ile para istemesi cali bir dikkattir. Aynı şekilde mütarekede İstanbul'a geldiğinde Pera Palas'ta ikamet etmesinin de izahı hayli müşkül olmalıdır. O tarihte ders-i adette Pera'dan daha pahalı ve mutena bir otel olmadığını takdir edebiliyoruz. Herhalde finansmanında karşılaşılan zorluklar nedeniyle bir eve geçmek zarureti hasıl olduğunda mütevazi akaretler yerine moda şişliği intihap etmesini de tabii telakki eyleyemiyoruz. Erzurum ve Sivas'ta reis olma arzusunu ishar eden bizzat paşadır. Diğer paşaların buna ehemmiyet vermediklerini anlıyoruz. Amasya yaranı paşalardan Kemal Paşa Hazretleri dışındaki paşalarımızın Rauf, Kazım, Ali Fuat ve Refet idiler, riyaseti istirdatın her zaman mümkün olacağını hesaplamış olması muhtemeldir. Bu hesap yanlış çıkmıştır. İşte meselelerden birisi de budur. İstediği zaman çok tatlı dilli olabiliyordu. İttifak tesisinde üstad olduğunu da hükmedebiliyoruz. Müfit tezekkür edenlerin çokluğundan şüphemiz yoktur. Yalnız aralarında birisi görüyorlardı, bu nettir. İshar ettiği görüşlerde bir istikrar aramak durumunda değiliz. Musul üzerinde hayli müfit bir monografi telif etmiş olan Profesör Mim Kemal Öke, 30 Ocak 1923 tarihinde Musul Vilayeti Türkiye Devleti'nin hukuku millisi dahilindedir. Buralarını anavatandan koparıp şuna buna hediye etmek hakkı kimseye ait olamaz buyurduklarını da haber veriyor. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri 1923 Ocak ayı başında Musul'un İngilizlerin eline geçmesini hediye sayıyordu. Bu açıktır. Ancak hemen akabinde bir yandan sessiz sessiz İngiliz emperyalizmine hediye edilmesine itiraz etmemiş ve hatta diğer yandan haritada yok misli, misak-ı milli dahilinde olduğu hususunda da şüphe kelam eylemiştir. Şunu teşhis edebiliyoruz, Paşa Hazretlerinin fikriyatında bir kesintisizlik tespiti kolay değildir ve süreklilik kesilmektedir. Yeni bir devirdeyiz. Musul'un misak-ı milli içinde olduğunda ise hiç kuşku yoktu. Lozan müzakereleri sırasında Başvekil Rauf Bey meclisin açık veya gizli celselerinde bunu teyit etmekten geri kalmıyordu. Kaldı ki inkarı mümkün değildir. Yıllar sonra resmi tarih yazılırken inkar edilmemekle birlikte gölgelenmişti. Ve bugünkü Cumhuriyet sınırları dışında kalan her yerin misak-ı milli haricinde olduğu konusunda mutlak bir kanaat yaratılmaya çalışılmıştı ki muvaffakiyet de mutlaktır. Evvela damat Veli sadaretine 1919 Haziran'da hazırlandı ve Paris'te kıraat edildi. Hayli mufassal olarak çizildiği üzere herhangi bir haritaya da gerek yoktu. Buna nazaran Musul ve Halep misak-ı milli dahilindedir. Bu masalda tekraren izah etmek zorundayız. O zaman malumat daha sahihiydi ve münasebatı olanlar bunlara vakıftılar. Dolayısıyla Lozan müzakeratının inkıtağa uğradığı zamanda meclisin aleni ve gizli celselerinde konuşan milletvekilleri Musul'un alınmasında hep musır oldular. Meclisteki Kürt şefleri neredeyse yalvar yakar konuştular. Hepsi Musul'un mukadderatını ileriye bırakmanın Musul'u terk manasına geldiğini gördüler. Yıl 1923, Musul'un milli hudutlar içinde telakkiyi mutlaktır ve amma hediye ameliyesi başlamıştır. Bunun için Musul'un mukadderatını tahrik etmek bir yol görünmektedir. Hulasaten hediye diye hediye edilmektedir. Buradayız ve yaşıyoruz. Hüseyin Avni'nin Erzurum mebusu Ateşin Hidabeti çok açıktır. Kendi kendimizi aldatamayız efendiler diyordu. Devamında şunlar var. Musul bir sene intizarda bulunacak. Bu ne demektir efendiler? Bu milletle istihzadır. İngilizlerden Mısır'ı aldınız mı, Kıbrıs'ı aldınız mı efendiler? Musul'u bugün sana vermeyen ne için yarın versin? Demek ki Lozan'da Musul meselesini tehire razı olmanın İngilizlere hediye demek olduğunu teşhis edenler vardı. Ankara'da idiler ve seslerini yükselttiler. Ne yapmalı? Hüseyin Avni bu soru aklına gelince Kemal Paşa Hazretlerine dönmüştü. Meclistedir ve hitabetini sürdürmektedir. Başkumandan Paşa'ya söylüyorum ki Paşa ordunun başına otur. Başka işin yoktur. Mukaddes sanılığın işi ben de tanıyorum. Ben de seninle çömez olarak çalışayım. Fakat başkumandanlık vazifesini ifa et ve hudutlara bayrağını reks et. Bayrağını, süngünü gırtlağa daya. Ordunun başına geç, bayrağı dik. Başka işin yoktur söyleneni tekraren okumuş oluyorum. Hüseyin Avni'nin senin vazifen cenk yapmaktır diyen bir hali var. Mebusların Büyük Kırım'dan önceki hitap şekli son derece şayiane dikkattir. Hiçbir yüceltme veya tapınmaya rastlamıyoruz. Bu hitabetten ise Hüseyin Avni'nin bir maksimalist olduğunu anlıyoruz. Maslup olmamıştır. Fakat Rıza Nur, Nur tarihinde her vesilede Mustafa Kemal, Karavası, Hüseyin Avni ve Çolak Selahaddin'i ve hatta Erzurum Mebusu Necati'yi hapse sokuyordu notunu düşmektedir. Hüseyin Avni'nin Mustafa Kemal'i önemsediği açıktı. Paşa'nın milletvekili seçilmesini önlemek isteyenlerin karşısında yer almıştı. Fakat maksimalisttir. Kaybolması iktiza edenler meyanındadır. Asılmadı, silindi. Ankara'nın bağ evlerine yerleştiler, çardakları ve havuzları vardı. Ermenilerden ve Elenlerden aldılar. Yahudilerden almadılar, Yahudiler bu tarafta kaldılar. Ankara'nın güzel akşamlarında sofralar kuruyorlardı, içiyorlardı ve muhalefet oldular. Vurmaktan söz ettiklerinden şüphe etmiyoruz. 1906 yılından geliyorlar. Üsluplarında vurma var, içkiyi fazla tutan daha fazla vuruyordu ve hükümet hepsini duyuyordu. İstiklal Mahkemesi Savcısı Necip Ali Küçükha, resmen Erzincan mebusu Sabit Bey'i doğrudan doğruya Ankara'daki suikast işin önünü alan yegane amir olarak telakki ve kendisini tebrik ederim buyuruyordu. Sabit'in kendi bildiklerini Rauf'a da haber verdiğini Ali Fuat'tan öğreniyoruz. Terakkiperver fırkası ricali ise böyle konuşanlara duydukça onlardan uzaklaşıyorlardı. Kazım Paşa'nın başına gelecekleri sezdiğini not etmiştim. Müdebbirane hareket etse de divanın önüne çıkarılmaktan kurtulamadığını artık biliyoruz. Suikast ellerinde büyümüştür. Bilmeye ihtiyaçları da yoktur ama bir suikast projesine ihtiyaçları vardı. Ellerinde büyüttüler. Neden mi bilmeye ihtiyaçları yok? Çünkü çıkarılmasa da yasalar varlar. Cumhuriyete geçilse de zaman çok kısadır. Sultan halledenlerden hayatta kalanın olmadığı kanun haline gelmektedir. Çok yakında büyük reformatör Mithat Paşa'dan bahsediyorum. Neden bu oldu? Yasa emri olmak gerekiyordu. Yapan önemli değil. Hamidi Tarde'den Hareket Ordusu Komutanı Mahmut Şevket Paşa'nın suikasta kurban gitmesi de çıkarılan bu kanuna mutabık idi. Peki sırada kim var? Düşünüldüğünü düşünmek elzemdir. Mahmut Şevket Paşa Hamidi Tard ile sadarete gelince İstanbul'un Musevi mahfilinde Mithat'ın intikamı alındı dendiği de rivayet ediliyordu. Ne demek gizli tarih içinde gizli tarih mi var? Bilmiyorum, masallarda soru bırakmak esas üsluptur. İsmet Paşa Hazretleri de CHP riyasetinden tard edildiklerinde son iç savaş zamanındaydı ve memlekette Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Orgeneral Tağmaç'ın düdüğü ötüyordu. Marksist darbeyi idrak ediyorduk, intikam alınmıştır, sedağı bir defa dahi fısıldanıyordu. Bir tekerrür mü? Resmi tarih tekerrüre hasmane vaziyet almıştır. Ama şöyle ki biz junta reisi Memduh Tağmaç'ın İbrani asıllı olmaları ihtimalini hayli yüksek görüyoruz. Kaldı ki Memduh ismi Yahud kelimesinin lisanımızdaki mübadillerinden birisi olmakla övgü ya da övülmüş manasını vermektedir. Yalnız buradaki rivayet ilmi onomastikten neşet eylemiyor. Esasında hayli kuvvetlidir. Yalnız masallarda esastır. Kahramanlarımızın kişilikleri hakkında duyduklarımızı da nakletmemiz isabetlidir. Murhet Kemal Paşa Hazretleri için klostrofobiya teşhisi koyuyor ki kuşatılmış ya da kapatılmış olmaktan aşırı korku anlamındadır. Murhet bunu Gallipoli monografisinde ileri sürüyor ve bir başka monografi yazarı James de komutanlarının reckless manner dolayısıyla hep ikaz ettiklerini eklemektedir. Selahaddin Adil'in ya da Esat Paşa'nın ikazlarını hatırlıyoruz. Selahaddin Adil Paşa amirlerine haber vermeden ve üstüne vazife olmazken hidi ve resmi bir ziyaret tertip ettiğinden şikayet ediyordu. Demek Mustafa Kemal o izlenimi vermemiş, ileri yıllarda başa geçebileceğini hiç hesaplamamış ve azarlamıştır. Yıllar sonra kaleme aldığı hatıratını okuyoruz ve talihsizliği telakki edebiliyorum. İsmet Paşa Hazretleri büyük tehlikelerden geçenlerde emniyet mülahazası olduğunu kaydetmekle bunun yüksek derecelerini işaret edip hem devlet emniyeti hem şahsi emniyet olarak Atatürk'te de bu mülahaza vardı demektedir. Dışarıdan ve içeriden gelecek herhangi bir tehlike işareti büyük ilgisini ve dikkatini celbederdi. İlaveten aktarıyorum. Zsa Gabor, Asaf Belge'nin evinde konuşulanları, haftada bir Kemal Paşa'ya fısıldadığını anılarında ileri sürüyordu. Ankara'nın yeni politikacıları ve Kemal Paşa'yı sevmiyorlardı. Gabor'un sözcükleri çok daha ağırdır ve bir sonraki devre uzanmaktadır. Bu nedenle bu masalımızın burasında Paşa Hazretlerinin büyük ilgisini ve dikkatini teyiden yer alıyor. Mahmut Goloğlu, Terakkiperver Fırkası'nın bir sorusu üzerine başlayan görüşmelerin aldığı seyir, Gazi'nin kuşku ve kuruntularını iyice arttırmış, bir mebus paşalar komplosu karşısında bulunduğu kanısını pekiştirmişti diyor ki, 1924 yılındadır. Buradaki kuruntular sözcüğünün İsmet Paşa'nın tasvirinde de gizli mi? Bu bir tahmin meselesidir. Komploya karşı hazırlıklı olmak ve bir ön darbe indirmek ise mümkündür. İhtiyaç ile kastettiğim de işte budur. Öte yandan İstiklal Mahkemesi'nin ara kararlarından birinde şu var. Suikast olayının Ziya Hurşit ve adamlarınca Cumhurbaşkanı'na duydukları kin ve düşmanlığın doğurduğu kişisel bir olay olmaktan çok sanıkların hükümeti devirmek gibi nefret edilecek bir amaçla kurulmuş gizli bir komite tarafından kışkırtıldıkları, bu kanı cemiyetle terakkiperver partili olup da suçlulukları gerçekleşenlerden başka feshedilmiş İttihat ve Terakki Cemiyeti ileri gelenlerinden bazılarının da ilgili oldukları ve sanık diye yargılanan bu kimselerin suçlu görülmekle beraber daha geniş çalışmalarda da bulundukları sezilmiş olduğundan tahkikatın tevsiine karar veriliyordu. Böylece maksimalist avı yeni aşamalara giriyordu. Ufukları daraltma süreci demek durumundayız. Gazi Hazretleri Latife'den işte bu arada boşanmıştır. Şeyh Said isyanı da bu dönemdedir. Takrir-i Sükun nizamı ihmal edilmemiştir. Buna göre Kürt isyanında Ankara'yı bütün kalbiyle destekleyen Şevket Süreyya idaresinde orak çekiç kapatılmakla Şevket Süreyya ve arkadaşları ağır cezalara mahkum edilmişlerdir. Nazım Hikmet ve Şefik Hüsnü kendilerini dışarıya atabildikleri için biraz daha ağır, 15'er yıla layık görüldüler. Divan önüne çıkarılmayan büyük gazeteci kalmadığını biliyoruz. Ahmet Emin Yalman hayli sitayişkar ifade verdiği için hür kalabildi. Zincirli hür de diyebiliriz. Hüseyin Cahit Yalçın ömür boyu Çorum'da yaşamaya mahkum oluyordu. Bu bir düşünmeyi mahkum etme divanı oldu. Her masalda komik unsurlar olmak zorundadır. Kazım Paşa mazlum sandalyesini bir iddia makamı haline tahvil edebiliyordu. Resmi iddia makamı fırka kurmanın mahzurlarını anlatınca Kazım Paşa ellerinde ile kurdurmamak mümkündü diyordu ve böylece kuruluşunu yasaklamamak bir tuzak kurmak demek oluyordu. Kemal Paşa ise bütün bunları dakikası dakikasına haber alıyor ve eninde sonunda azarlamak üzere divandan başkasını bulamıyordu. İzmir'de Çeşme'de balo varmış, bahane tesis etmiş, divanı da baloya çağırmış. Jaket ataylı, papyonlu divan azalarını balo salonun yerine birdenbire bir odaya toplayıvermiş ve sonra ağzını bir açmış bir yummuş. Dudaklarının ucundan pek çok kahramanın ölüm kararı çıkan divan pusmuş, masaların altına saklanmış. Bu epizot resmi tarihte de var. Sonunda paşa divanı bırakmış, balo salonundan çıkmış. Divan artık İzmir'e dönmekten başka çare bulamıyor. Ama balo salonu tek çıkış ve çok korkuyorlar. Ya paşa bir daha ve orkestranın önünde azarlarsa acınacak haldeler. Sonunda azarlandıkları odanın penceresini keşfediyorlar ve İstiklal Mahkemesi'nin üyeleri birer hırsız misali pencereden kaçıyorlar. Resmi tarih kaçıncı katın penceresi olduğu hakkında malumat vermemektedir. Ben de bilmiyorum. Bu garptadır ve Şark İstiklal Mahkemesi'ne mevkuf, maruf ser muharrirlerinde bir özel dertleri var. Mevkuflar ama her akşam Ahmet Bey'in konağında İstiklal Mahkemesi azaları ile içki sofrası kuruyorlar. Bu hiç şüphe yok, dert sayılmıyor, alışkanlıkları var. Divan reisi Masar Müfit idi, daha sonra Kansu soyadını aldılar. Her sabah divana gitmeden önce tevkifhaneye uğrayıp İstanbul'un tanınmış gazetecileriyle sohbeti ihmal etmiyor. Ahmet Emin Yalman sohbetin mevzunun hiç değişmemesinden yakınıyordu. Masar Müfit her gün bir dilber ile macera yaşıyor. Çoğu gayrimüslim ve hepsi nefisler. Daima Masar Müfit'e mukavemet ediyorlar. Masar Müfit peşlerini bırakmıyor, reddedilmeyi cilve sayıyor. Bir şövalyedir ve sürekli taarruz ediyor, çözülüyorlar. Zaten divan reisi Müfit'e dayanmak zordur. Her defasında fethi tamamlıyor. Zafer Müfit'tedir. Yalman doğrusunu isterseniz İstiklal Mahkemesi'ne uğradığımız en ağır ceza bu bitmez tükenmez aşk hikayelerini dinlemek ve inanır görünmekti diye yazıyordu. Herhalde en dikkatle ve hayranlıkla dinlemiş olan Ahmet Emin'dir. Çünkü tek Ahmet Emin salıverildi. Bu sayede Ahmet Emin'i vatanı 5 ay İstanbul'da tek gazete oldu. Masal ya bugüne benziyor. Bugün mü? Bütün gazeteler bir ve aynıdır, tektirler demek istiyorum. Sabiha ise İstiklal Mahkemesi'nde mazlum Zekeriya Sertel'den aldığı telgrafa pek şaşırmış görünüyordu. Telgrafta "Müjde, 3 sene Sinop'ta kalebentliğe mahkum oldum" yazıyordu. Sinop cezaevi deniz seviyesinin altındaydı, hep rutubetli. Sabahattin Ali şarkılarla meşhur olan şiiriyle unutulmaz yapmıştı. Kalebent, kaleye bağlı, kale esiri anlamına sahiptir. Kalenin içinde Hürdüler ve Zekeriya Sertel 3 yıl için bayram yapıyordu. Cumhuriyet'ten önce öyle bir dönem var. İyi ki bunları bırakmışlar. Sabiha ne güzel not ediyor, masalımızda yerini buluyor. Sürgüne giden diğer gazeteciler de dönmüştü, fakat istiklal mahkemeleri ve takriri sükun kanunundan sonra herkes yılmıştı. Gazeteler havadis vermiyor, macera hikayeleri anlatıyor, fakat memleketin kalkınması, devrimin gelişmesiyle ilgili konulara kimse dokunmuyordu. Sabiha'nın bu notları düştüğü zamanlar herhalde 28 veya 30'a yaklaşıyordu. İşte resimle ay patlaması da bu tarihtedir. Nazım Hikmet asıl bu patlamada Nazım Hikmet olmuştur. Herhalde en kalıcı olan eylemli hayatıydı. Görülüyor, masalın dışına çıkıyorum. Bu çıkış Nazım'a ve Sabiha'ya homage diyebiliyorum. 3 yıl Sinop'ta kalebent olan Zekeriya bayram yapıyor. Ve peki Hilmi Uran'ın sevincine ne denebilir? Herhalde Adana'da valiydi ve mazlum sıfatıyla divanın huzuruna getirildi. Reis Kel Ali şöhretli Ali Çetinkaya'ydı. Hilmi Uran'ın hatıratından öğreniyoruz. Reis Ali aynı zamanda ithalat ve ihracat şirketinin de idare meclisi reisliğini yapıyordu. İttihatçıların kurduğu millici şirketlerden birisidir. İttihatçılara varis olduklarını görüyoruz. Herhalde pek yüksek bir maaş alıyordu ve bunu Uran'a yaptığı tekliften çıkarıyoruz. Hilmi Uran'ı daha sonra Halk Fırkası Katibi Umumisi ve vekili oldu. Kel Ali Uran'ı mazlum sandalyesinden çıkarmakla bu iddiatçı şirkete umum müdür yapıyordu. Önce 300 lira maaş kesmişti ve kabul edince bunu da 350 lira yaptı. Reistir, idama hükmetmek ve maaşı çıkarmak hürriyetleri var. Maaş ise o zaman için çok çok yüksektir. Masalımıza kaldığı yerden devam ederken, kaldığımız yerde Sabiha herkes yılmıştı diyordu ve ben yıldırmayı anlayabiliyorum. Peki yine de neden bu kadar adam astılar? Daha az asarak aynı miktar yıldıramazlar mıydı? Ellerinde asılan adam sayısı ile yılma endeksi arasında bir eğri olması gerektiğini düşünüyorum. Demek yoktur. Olsaydı daha bilimsel olur diyoruz. Cumhuriyeti mi kuruyorlar? Her soru bir cevaptır. Bir 10 yılda 1915-1925 yabancı dille çıkan kitaplara bakıyorum. Hepsi işte Türklerin adaleti lejandı ile, çoğu Harbiye Nezareti öndeki şimdiki İstanbul Üniversitesi ve Beyazıt Meydanı dar ağaçlarının fotoğraflarını basıyorlar. Yan yana yan yana insanlar sallanıyorlar, masluplar, Mahmut Şevket Paşa suikasti davasına idama mahkum olanlardır. Tadat etmedim ama Mustafa Kemal Paşa suikasti nedeniyle asılanlardan çok azlar. Ama orada ölü var, bombalar patlamıştı ve hareket ordusu komutanı ve başbakan Mahmut Şevket öldürülmüştü. İzmir'de bir balon bile patlamamıştı ve belki de sadece bir balon patladı, ortada bir suikast yok ve teşebbüs hali vardı. En çok konuşan Ziya Hurşid'in de kendisine 1-2 yıl ceza verileceği vaadiyle konuşmaya ikna edilmiş olduğunu düşünebiliyoruz. Doğru, neden birkaç yıl ceza ile yetinmediler ve bu kadar büyüttüler? Herhalde cevap buradadır. Herhalde Cumhuriyet'in kuruluşundan evvele rastlıyordu. Genç bir Cumhuriyet'in bu denli hesapsız ve acımasız olmasını ihtimal veremiyorum. Mutlak zordalar ve zor ile hareket ettiler.